SBS Türkçe ilesiniz.
Yavuz Bey, bu haftaki söyleşimize İrfan Fidan, İstanbul Başsavcılığından Yargıtay'a atanan ve belki de Anayasa Mahkemesi'ne kadar çıkacak bir isim, tartışmalı bir isim. İrfan Fidan'ın bu yükselişi konusunda neler söyleyebilirsiniz?
Çok dikkat çekici bulunuyor Türkiye'de bu alanı takip eden herkes tarafından. İrfan Fidan biliyorsunuz İstanbul birçok önemli davanın da merkezi. Hazırlanan iddianameler çok konuşuluyor. O iddianamelerdeki iddialar üzerine tartışmalar yapılıyor. Ve yargıda meselenin biraz iktidarla bağlantılı olup olmadığı da İstanbul Başsavcısı üzerinden konuşuluyordu. Ve ansızın HSK İrfan Fidan'ı Yargıtay üye olarak atadı. Herkes bunun tenzili rütbe olduğunu konuşuyordu. Çünkü İstanbul Başsavcılığı önemli bir mevki. Ve bu mevkiden Yargıtay'a girince biraz daha pasif görev atandı gibi bir görüntü olmuştu. Ama o atamadan hemen bir gün sonra, yani İrfan Fidan daha Yargıtay'daki koltuğuna oturmadan Anayasa Mahkemesi üyeliğine adaylığını açıkladı. Anayasa Mahkemesi'nde bir üyelik boşalıyor. Oraya Yargıtay içine, yani yüksek yargının bir temsilcisi atanacak ve bu atamayla ilgili olarak da Yargıtay'da seçim yapılacak. İrfan Fidan'ın HSK ile ataması yapıldıktan bir gün sonra bu açıklama yapıldı. Anayasa Mahkemesi'ne üye olduğu, seçime katılacağı ve 4-5 gün sonra da o seçim yapıldı. Seçimde de İrfan Fidan en yüksek oyu aldı. Şimdi Yargıtay'ın kendi içinde yaptığı bir seçimde bu kadar yeni seçilen bir isme bu kadar teveccüh göstermesi üzerine doğal olarak siyasetleri spekülasyonlar oluştu. Ve bu yönde hükümetin kendisine yakın yargı mensupları üzerinden baskı yaptığı ve İrfan Fidan'a oy verilmesi için çalıştığı biçiminde değerlendirmeler yapıldı. İrfan Fidan sonuç itibariyle en yüksek oyu aldı. Üç adayın ismi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletilecek. O da içlerinden birisini Anayasa Mahkemesi üyeliğine atayacak. Geçmişte Abdullah Gül'ün atadığı üyeler nedeniyle Cumhurbaşkanı'nın çok fazla etkinliği yoktu Anayasa Mahkemesi'ne. Daha doğrusu karar verecek etkinliği olmadığı söyleniyordu Cumhurbaşkanı'nın atadığı üyelerin. Şimdi bu son atamayla birlikte Erdoğan'ın atadığı üyelerin karar sayısı öncekilere göre daha fazla olacak. İrfan Fidan da aslında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı iken Anayasa Mahkemesi'ne atanması için Yargıtay üzerinden, yani biraz Yargıtay aracı olarak kullanılarak Anayasa Mahkemesi'ne gönderilmiş olacak. Eğer Erdoğan başka bir ismi seçmezse, buna muhalefetin tepkisi var. İrfan Fidan'ın uygulamalarından zaten geçmişte rahatsız olduklarını, hükümete yakın durduğunu, yargının bağımsızlığının Anayasa Mahkemesi'ne atamayla birlikte daha da zedeleneceğini söyleyerek itiraz ediyorlar. Tabii bir de yönteme itiraz ediyorlar. Yargıtay'ın kendi içinde seçilecek kimse yok muydu da İrfan Fidan göstermelik olarak Yargıtay'a atandı, oradan sonra Anayasa Mahkemesi'ne gönderilecek. Böyle bir kumpasa gerek var mıydı böyle bir atama için? Üstelik yüksek yargı mensupları kendi içlerinde baskı gördüklerinde buna nasıl boyun eğdiler? İrfan Fidan'a oy verdiler, bir gün bile koltuğunda oturmadığı halde diye eleştiriler yapıyorlar ve şu anda gerçekten yargı sistemi içerisinde en çok konuşulan, yargı sistemi dediğimizde sonuçta Türkiye'nin bugünlü geleceğini, her şeyini açıklayan bir sistem. En çok konuşulan mesele bu. Atamayla ilgili listeler önüne gittikten sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir karar vermesi bekleniyor. Ama sürece bakıldığında İrfan Fidan'ın Anayasa Mahkemesi'ne üyeliği hemen hemen kesin gibi gördü.
İrfan Fidan'ın geçmişte aldığı aklınızda olan tartışmalı kararlar var mı?
Mustafa Yeneroğlu bu konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Birçok karardan hazırlanan iddianameden bahsedebilir dedi. Mesela Kavala iddianamesi İrfan Fidan'ın başsavcılığı döneminde hazırlandı. Kavala hala cezaevinde, ilk iddianameden beraat etti. Şimdi ikinci bir iddianame var. Ama yargılandığı bir davadan tekrar yargılandığı yönünde hukukçulardan eleştiri var. Üstelik bir Amerikalı ile birlikte aynı merkezden sinyal verdiği gerekçesiyle suçlanıyor. Bu da çok gerçekçi bir delil olarak da görünmüyor. O da hatta hakim karşısına çıkacak şu sıralarda. Birincisi bu. İkincisi Büyükada davası. Onun döneminde açılmış bir hazırlanmış bir iddianame ve açılmış bir dava. Büyükada davası büyük bir casusluk olayının ortaya çıkartılması gibi kamuoyuna servis edilmişti. Ama sonra anlaşıldı ki o dönemde ortaya konulan iddiaların tamamı boş. Ve Büyükada davası da yargılamada suçlananlar hemen hemen çoğu beraat etmişti. Bu çerçevede siyasi olarak görülebilecek davalarda etkili bir isim olarak gösteriliyordu. Biraz da siyasetin işine göre pozisyon almakla da eleştiriliyordu İrfan Fidan.
Aşı konusuna geçelim Yavuz Bey. Aşıda durum nedir? Bir tarih var mı Türkiye'ye aşının gelmesi konusunda?
Biraz gecikiyor çünkü bir önceki hafta aslında ilk açıklamada 11 Aralık'ta bugün aslında Türkiye'de aşılamanın başlamış olması gerekiyordu. Hatta üzerinden 6 gün geçmiş olması gerekiyordu. O gecikti. 11 Aralık'ta aşılar Türkiye'ye gelecek, sonra izin süreciyle birlikte Aralık bitmeden bu aşılar vurulmaya başlanacak deniyordu. O da olmadı. Şimdi ocağın ilk haftasında bekleniyor. Bugün yarın aşıların Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Sonra bir inceleme süreci olacak. Bu arada faz 3 çalışmaları Çin'den gelecek, Çin aşısı için faz 3 çalışmalarının sonuçları da açıklanmadı. Önce onların açıklanması bekleniyor. Sonra Türkiye'de bir inceleme olacak. Ardından izin çıkacak ve sonra da aşılama kampanyası başlayacak. İlk etapta bir 10 milyon doz aşı gelmesi bekleniyor ve 5 milyon kişi aşılanacak. Ama bütün uzmanlar bunun yeterli olmadığını söylüyorlar ve nüfusun %60'ının 65'inin aşılanması gerektiğini, bunun da 50-60 milyon kişinin aşılanması anlamına geldiğini, her kişi 2 doz üzerinden de yaklaşık 100 milyon doz aşıya ihtiyacı olduğunu belirtiyorlar. Bu kadar aşıyı Çin'den alamayacak Türkiye. Sağlık Bakanı da bunu açıkladı. BioNTech firmasıyla yapılan görüşmelerden de çok olumlu sonuç elde edilemedi. Son gelen haber, Oxford'un ürettiği aşıyla bir anlaşma yapıldığı biçiminde, ama Oxford aşısı dünyada şu anda hiç kimse tarafından kullanılmıyor. Hatta İngiltere bile BioNTech aşısını kullanıyor. Oradan da bir tartışma yürüyor şu anda Türkiye'de, ama eldeki veriler Türkiye'de toplumsal bağışıklık için yeterli derecede aşı anlaşması yapılamadığını gösteriyor. Türkiye'nin niyeti Haziran ayına kadar 65 milyon aşılamak. Bu da dışarıdan gelecek aşılarla ilgili yeni anlaşmanın yapılması gerektiğini ortaya koyuyor. Ama dediğim gibi henüz bir anlaşma yok. Bir taraftan da yerli aşılarla ilgili beklenti çok yüksek. Nisan ayından itibaren yerli aşıların devreye girmesi planlanıyor. Sağlık Bakanı bu yönde açıklamalar yaptı. Ama henüz yerli aşılarda birinci faz bitmiş durumda. Bundan sonra ikinci faz yapılacak. Sonra üçüncü faz yapılacak. Ve uzmanlara bakılırsa üçüncü fazla birlikte aşıların Nisan'a yetişmesi çok kolay da görünmüyor. Yani bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de bütün dikkatler aşılar üzerinde. Çünkü koronayı başka türlü ortadan kaldırmanın çok imkanı yok. Vaka sayılarında artış çok yüksek. 29 bin vaka bildiriyor, 30 bin vaka bildiriyor Türkiye günlük olarak. Ölü sayıları 245'e 250'ye çıkmış durumda. Belediyelerin açıklamalarına bakılırsa bu sayı çok daha yüksek. Bütün bu olumsuz tabloyu ortadan kaldırmanın tek yolu aşı. Ama aşı konusunda da en azından çok yakın gelecekte Türkiye'nin toplumsal bağışıklığı sağlayacak kadar yüksek miktarda, yüksek dozda aşıya ulaşmasının çok mümkün olduğu görünüyor.
Yavuz Bey, bir başka konuya geçelim. Milliyetçi Hareket Partisi liderinin HDP'nin kapatılması çağrısı söz konusu oldu. Buna tepkiler neler oldu?
Evet, HDP tartışması devam ediyor. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı HDP kapatılsın dedi. Sonrasında MHP'nin Genel Başkan Yardımcısı Haşere'ye benzetti HDP'lileri. HDP'liler buna çok sert tepki gösterdiler. Ruanda'da benzer bir benzetme üzerine soykırım yapıldığını hatırlattılar. Bunun suç olduğunu söylediler. Bununla ilgili suç duyurusunda bulundular. Ama MHP giderek biraz daha vites yükseltiyor HDP'ye karşı olarak. Bunun bir siyasi karşılığı var elbette. Çünkü HDP dün girmedi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne. Seçimler dün yapılmadı. Çok uzun zamandır Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 2018'den beri. Hatta meclisin 3. büyük partisi MHP'den de daha fazla milletvekiline sahip. Ama 30 Mart ve yerel seçimlerinde genelde propaganda HDP üzerinden ve PKK ile bağlantı üzerinden yapıldı. ve Millet İttifakı'nın aslında HDP'yi içinde bulundurduğu üzerinden yapıldı. O günden beri de üslup sert. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu üsluba yakın bir üslup kullanıyor. Ama bu kadar ileride bir taleple ya da bir tepkide bulunmamıştı. Yargıda reform tartışmaları başladıktan sonra Milliyetçi Hareket Partisi'nin söyleminin daha da sertleştiğini görüyoruz. Bu da aslında siyasette AK Parti ile MHP arasında bir sıkıntı olur mu? Reformlar başlarsa sonrasında MHP ittifak dışında kalır mı? MHP buna tepki gösteriyor ya da reformların sınırını bu şekilde çiziyor gibi yorumları beraberinde getirdi. Yani MHP bir anda hem duruşun netleştiriyor hem AK Parti'yi biraz daha ileri gitmeye sürüklüyor, itekliyor görüntüsü söz konusu. Ama AK Parti de bu en son talebine Devlet Bahçeli'nin ki bugüne kadar ortaya koyduğu bütün talepler karşılanmış durumda. Düşünün, Alaaddin Çakıcı Cumhurbaşkanı'na hakaret içeren mektup gönderdi ama Çakıcı'nın affını içeren düzenleme Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geçti MHP'nin talebiyle. Yani Devlet Bahçeli'nin söyleyip de şu güne kadar olmamış bir talebi yok. Ama bu konuda ilk defa Numan Kurtulmuş biraz farklı konuştu. Parti kapatmalar soruna çözüm getirmiyor dedi. CHP'li yöneticiler de benzer değerlendirmeyi yaptılar. Bu sefer Devlet Bahçeli hem CHP'yi hem de AK Partilileri suçlayarak bunlara yanıt verdi. Dedi ki yani devlet yardım yapıyor. Bu devlet yardımlarıyla Kaleşnikov alınsın. Bunu mu söylüyorsunuz siz dedi. Yani biraz iş o noktada giriliyor gibi görünüyor. Ancak AK Parti'nin kapatma kararı üzerine herhangi bir değerlendirme yapmamaya özen gösterdiğini, sadece Numan Kurtulmuş üzerinden yaptığını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu tartışmaya girmediğini söylememiz lazım. HDP biliyorsunuz eski Kürt siyasi geleneğinin bir devamı. HEP'le başlayan bir süreçti bu. Sonra farklı isimlerle devam etti. Her kapatıldığında yenisi açıldı. Ya bağımsız girdiler ya parti olarak girdiler seçimlere, mutlaka hükümet meclisine yer aldılar. 7 Haziran'da çok yüksek oy aldılar hatta HDP'liler. Ve bugün gelinen noktada MHP'nin kapatalım talebi çok fazla taraftar bulmuşa da benzemiyor doğrusu. Zaten bir siyasi stratejinin sonucu reformları bir yerde sıkıştırmanın, bir yerde daraltmanın bir formülü ya da AK Parti'ye bunun mesajının verilmesi olarak algılandı. Yani hayata geçecek bir teklif gibi de görünmüyor ilk defa. Çünkü Bahçeli'nin hemen hemen her teklifi, her önerisi, her çağrısı bir şekilde karşılığını bulmuştu AK Parti'de güne kadar.
Yavuz Bey çok teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere.
Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
Bu ve benzeri bölümleri Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ve diğer benzer kaynaklardan dinleyebilirsiniz.